Ayrım 19. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 168. 6. Bölüm. Halinden memnun bir dilenciyi örnek göstererek hırslı insanların zavallılığını vurguluyor. 9. Mevki sahibi olmaya, para kazanmaya ve evlenmeye heves ediyordum ve sen bana gülüyordun. Bu tutkular çok acı tecrübeler yaşamama neden oluyordu. Sana özgü olmayan herhangi bir şeyden zevk almamı yasaklıyordun belki. Ama bu şekilde bana daha çok iyilik yapıyordun. Yüreğime bak ya Rab. Çünkü bütün bunları hatırlamamı ve sana itiraf etmemi isteyen sensin. Ruhum sana kilitlensin artık. Çünkü beni ölüme sımsıkı yapıştıran, şu ökse macunundan çekip kurtaran sensin. Ah, ne zavallı bir haldeydi. Buna rağmen sen onun yarasını neşterinle deştikçe deştin. Bütün hırslarımı bırakıp sana dönebileyim diye. Her şeyin üstünde olan, sensiz her şeyin koca bir hiçlik olacağı, sana dönebileyim ve şifa bulabileyim diye. İmparatora bir övgü konuşması yapmaya hazırlandığım o yıllarda da ne kadar zavallıymışım ve sen bu zavallılığımın ne kadar farkındaymışsın meğer. Hazırlayacağım bu konuşmada bir sürü yalan söyleyecektim. Ve bu yalancılığım sözlerimin doğru olmadığını çok iyi bilenler tarafından da alkışlanacaktı. Bütün derdim bu konuşmaydı. Yüreğim küt küt atıyordu. Sıkıntımın yakıcı ateşinden su gibi terliyordum. İşte bu halde Milano caddelerinin birinde yürürken zavallı bir dilenci dikkatimi çekti. Bana sarhoşmuş gibi geldi. Şakalar yapıyor, gülüp oynuyordu. Üzüntüyle iç geçirdim ve o sırada yanımda olan arkadaşlarıma dönüp budalalıklarımızın ne acılara mal olduğunu anlatmaya çalıştım. Hayat gaileleri içinde debelenip dururken aslında tek isteğimiz kaygılardan uzak bir mutluluk yakalamaktı. Örneğin ben hırslarıma kapılıp konuşma yapacağım diye çabalayıp duruyordum. Beraberimde bir dolu mutsuzluk yükünü de çekip götürüyordum. Çektikçe daha da ağırlaşıyordu üstelik. Oysa şu dilenci bizi kat kat aşmıştı ve belki de biz onun olduğu yere asla ulaşamayacaktık. Çünkü benim böyle acı içinde yürüdüğüm onca dolambaçlı, onca virajlı yolun çıktığı yer, o adamın dilenerek elde ettiği o birkaç kuruşla kazandığı şey, yani geçici mutluluktan kaynaklanan sevinçten başka bir şey değildi. Evet, o adam gerçek mutluluğa sahip değildi. Ama benim hırslarımı tatmin etmeye isteğim onun mutluluğundan çok daha sahteydi. Sonuçta o sahiden neşeliydi, bense sıkıntılıydım. Onun hiçbir kaygısı yoktu, bense huzursuzdum. Biri çıkıp da bana mutlu olmak mı istersin yoksa korkuyla yaşamak mı dese, ona yanıtım şöyle olurdu: mutlu olmak. Sürdürse sorusunu ve o dilenci gibi mi olmak istersin yoksa kendin gibi mi dese, kendim gibi olmayı tercih ederim derdim yine de. Korkularımla, kaygılarımla, yani olduğum gibi. Aksi halde çok saçma bir seçim yapmış olurdum. Peki, sahiden doğru seçimi mi yapmış olurdum? Çünkü sırf daha eğitimliyim diye kendimi dilenciye tercih etmemeliyim. Sonuçta eğitimim bana mutluluk sağlamadığına göre. Eğitimim bana başka insanları memnun etmemi sağladı. Onlara bir şeyler öğretmemi değil, sadece memnun etmemi. İşte bu yüzden ıslah sopanla vurup kemiklerimi kırıyordun sen de. 10. Öyleyse artık ruhuma şöyle diyenler onun yanına hiç yaklaşmasınlar. İnsanların mutlu oldukları kaynaklar farklıdır. Dilencinin mutluluğu içtiği içkidedir. Sense şan şöhretle mutluluğu yakalamak istiyorsun. Ne şan şöhreti ya Rab? Bu şan şöhret sende değil ki. Dilencinin mutluluğu da gerçek değildi. Benim aradığım şöhret de gerçek değil. Hatta bu yüzden daha fazla döndürdü başımı. Dilenci sarhoşluğunu o gece hazmedecekti. Ama ben benimkiyle uyumuştum. Kalkmıştım, uyuyacaktım, kalkacaktım. Kim bilir ne çok gün geçecekti böyle. Evet doğru, insanların mutlu oldukları kaynaklar farklı farklı, bilirim. İman umudu taşımanın verdiği mutluluk ile o benim aradığım sığ mutluluk arasında da dünyalar kadar fark var. Ama dilenci ile benim aramda da bir fark vardı. O sahiden benden çok daha mutluydu. Ama bu durum, ben kuruntularla kendi kendimi yiyip bitirirken onun sevince bulanmasından kaynaklanmıyordu. Ben yalanlar söyleyerek gururumu okşarken, onun yoldan geçenlere iyi şanslar dileyerek şarabını kazanmasından kaynaklanıyordu. İşte bu vesileyle sevgili dostlarıma bu konuda ne hissettiğimi böyle uzun uzun anlattım durdum. Onların durumuyla kendiminkini sürekli kıyaslardım ve benim kötü durumda olduğumu anlardım. Bu da bana çok acı verirdi ve zavallılığımı kat kat arttırırdı. Şansım bana gülecek olsa bile onu yakalamaya artık üşeniyordum. Çünkü tam yakalayacağım anda o uçup gidiyordu. 7. Bölüm. Ali Pius'u yarış tutkusundan vazgeçiriyor. 11. Dostça bir yaşamı paylaşan bizlerin en çok hayıflandığı konulardı bunlar. Ben en çok Ali Pius ve Nebridius'la muhabbet ederdim. Üstelik gayet samimi şekilde. Ali Pius benim doğduğum memleketten gelmişti buralara. Ailesi oranın ileri gelenlerindendi. Yaşça benden küçüktü. Hem kendi memleketimde ilk öğretmenliğe başladığım yıllarda hem de Kartaca'dayken derslerimi takip etmişti. Beni çok sevmiş, iyi ve bilgili bir insan izlenimi bırakmışım onda. Ben de onu sevdim. Doğuştan sağlam bir karakteri vardı. Yaşı büyük olmasa da daha şimdiden böyle olduğu belliydi. O beş para etmez oyunlara aşırı tutkun olan Kartacalıların yaşantısındaki girdaplar arenalardaki yarışlara çekmiş onu. Hem de çılgın gibi. İşte onun bu heves uğruna çaresizce debelenip durduğu yıllarda ben Kartaca'da halka açık bir okulda retorik öğretmenliği yapıyordum. Babasıyla aramda yaşanan husumet yüzünden henüz öğrencim olup da derslerime katılmamıştı. Ama onun ölümcül yarış tutkusundan haberdar olduğumda doğrusu canım fena halde sıkıldı. Çünkü parlak geleceğini silip atmak üzere olduğunu anladım. Hatta belki de silip atmıştı. Onu uyarmak ya da herhangi bir baskı uygulayıp bu huyundan vazgeçirmek imkanım yoktu. Ne dostluk hatırına böyle bir şey yapabilirdim, ne de öğretmenliğimin verdiği yetkiyi kullanabilirdim. Benim hakkımda babası gibi düşündüğünü sanıyordum ama hiç de öyle değilmiş. Çünkü bu konuda babasının ne düşündüğünü aldırmadan beni gördüğünde selam vermeye başladı, sınıfıma geldi ve bir süre dersimi izledi, sonra ayrıldı. 12. Bir süre sonra onunla ilgili kaygılarım aklımdan uçup gitti. Sözde o boş oyun tutkusunun gözünü kör etmesine ve o deli hevesinin kendindeki yeteneği öldürmesine izin vermemesini tavsiye edecektim ona. Ama sen, ya Rab, yarattığın her şeyin dizginlerini çeken sen. Onun bir gün senin evlatların arasına katılıp onlara senin ayinlerinde başkanlık yapacağını unutmadın. O ıslah olduysa bunu kesinlikle sana borçlu. Sen beni sadece bir aracı kıldın ama ben bunu hiç bilmiyordum. Çünkü bir gün her zamanki yerimde oturmuş, öğrencilerimi de önüme almıştım ki o çıka geldi, selam verdi, oturdu ve ne anlatıyorsam pür dikkat dinlemeye başladı. O sıra elimde bir metin vardı ve ben bunun üzerinden açıklamalar yapıyordum. Bir ara arenalardaki gösterilerle ilgili bir örnek geldi aklıma. Bana göre bu örnekle demek istediğim şey daha güzel ve daha sade bir şekilde anlaşılacaktı. Hem de kendilerini yarış çılgınlığına kaptıranlara şaka yollu dokundurmalarda bulunabilecektim. Sen tanıksın Tanrımız. O sırada Ali Pius'u yakalandığı o vebadan kurtarmayı hiç düşünmemiştim. Ama o üstüne alındı ve bu benzetmeyi sadece kendisini ima ederek yaptığımı sandı. Başkası olsa böyle bir şeyi bana kızıp köpürmek için bahane olarak kullanırdı. Oysa o dürüst bir genç olduğundan bunu kendisine kızıp köpürmek için bir bahane olarak kullanmadı ve bana eskisinden daha büyük bir sevgiyle bağlandı. Çünkü sen çok önceleri şöyle demiştin ve bunu kutsal kitabına nakşetmiştin. Bilge insanı azarla, seni sevecektir. Ben onu azarlamamıştım. Ama sen hepimizi farkında olalım ya da olmayalım, senin bildiğin düzen içinde aracı kılarsın ve o düzen adildir. Sen benim yüreğimi ve dilimi kızgın kömürlere dönüştürdün ve böylece gelecek vaat ettiği halde yok olup gidecek olan bir ruhu dağlayarak iyileştirdin. Senin merhametini göremeyenler sana şükranlarını sunmasın, sussun. Oysa senin o merhametindir bana yüreğimin en derininden bu itirafları ettiren. Çünkü Ali Pius benim konuşmamı işitir işitmez zevkin büyüsünden gözleri kamaşmış bir halde kendi düştüğü o derin çukurdan fırlayıp çıktı bütün azmiyle dengesini toplayıp şöyle bir silkindi. Arenanın bütün tozunu da silkti üstünden. Bir daha da oraya adımını atmadı. Ardından babasının inadını kırdı ve öğretmeni olmam konusunda onu ikna etti. Babası da yelkenleri suya indirdi. İsteğine ses çıkarmadı. Böylece yeniden derslerime girmeye ve benim o batıl itikatlarımla hemhal olmaya başladı. Manicilerin göstermelik ölçüllüklerine hayran oldu. Bunun gerçek ve samimi olduğunu sandı. Ama bu ölçüllük mantık dışı, baştan çıkarıcı bir taktikti. Dipteki erdeme nasıl dokunacaklarını henüz bilmeyen, onun suya yansıyan görüntüsüne kolayca kanan aziz ruhları kapı veriyordu. Bu görüntü, erdemin bir gölgesi, onun taklidiydi. 8. Bölüm. Alypius, eskiden nefret ettiği gladyatör oyunlarının çılgınlığına kapılıyor. 13. Her şeye rağmen Alypius, anne babasının kendisine telkin ettiği dünyevi yoldan da vazgeçmedi ve hukuk okumak için benden önce Roma'ya gitti. Bu kez de orada gladyatör oyunlarına kaptırdı kendisini, hem de inanılmaz bir tutkuyla ve inanılmaz ölçüde. Başlangıçta böyle oyunlardan nefret ediyordu ve asla görmek istemiyordu. Ama şans işte. Bir gün yolda arkadaşlarıyla ve sınıfından bazı öğrencilerle karşılaştı. Akşam yemeğinden dönüyorlarmış onlar da. Dostça girdiler koluna. Azimle dirense de ısrar kıyamet sürükleyip götürmeye başladılar onu arenaya. O günler bu acımasız, bu kana susamış gladyatör oyunlarının da mevsimiydi. Şöyle diyordu dostlarına. ''Belki şu bedenimi sürükleyip götürüyorsunuz o arenaya, oraya da oturtturacaksınız ama sanıyor musunuz ki o oyunlara bütün ruhumla katılmamı, onları şu gözlerimle seyretmemi sağlayabileceksiniz? Orada yokmuşum gibi davranacağım ve irademin hem sizlerden hem de o oyunlardan daha güçlü olduğunu göstereceğim.'' Arkadaşları dediğini işittiler ama nafile, çekiştirip sürmeye devam ettiler beraberlerinde. Kim bilir, belki de verdiği sözde duracak mı bakalım diyorlardı. Arenaya geldiklerinde ve bulabildikleri bir yerlere oturduklarında her yer canavarca tutkularla kaynıyordu. Alypius sımsıkı yumdu gözlerini. O kötülüklere katılmasını yasakladı ruhuna. Ama keşke kulaklarını da yummuş olsaydı. Çünkü dövüş esnasında yaşanan bir olay kalabalık arasında öyle müthiş bir gürültü kopardı ki yüreği ağzına geldi Alypius'un. Merakına yenik düştü. Ne olursa olsun, hatta ne görürse görsün, hiç aldırmayacakmış ve iradesine yenik düşmeyecekmiş gibi gardını alıp gözlerini açtı. Açmasıyla birlikte ruhu öyle ağır bir yara aldı ki sarsıldı. Bu yara, görmeye heveslendiği gladyatörün bedenini aldığı yaradan da beterdi. Bu yüzden düşüşü de ondan daha beter oldu ve kalabalık arasında daha müthiş bir uğultu kopardı. Zaten bu uğultu olmuştu onun kulaklarından süzülüp giren. Bu uğultu açtırmıştı ona gözlerini. Ruhunu yerlere serip yaralanmasına meydan vermişti. Bu ruh cüretkârdı, güçlü değil. Hatta ne güçlüsü, çok zayıftı. Çünkü gücünün kaynağının sen değil, kendisi olduğunu sanmıştı. Çünkü kanı görmesiyle vahşiliği içmesi bir olmuştu. Kendisini bundan alamamıştı. Gördüğü manzaraya saplanıp kalmış, emmişti öfkeyi. Hiç farkında bile olmadan o vahşi dövüşten zevk almış, o kanlı tutkudan sarhoş olmuştu. Artık arenaya gelen insan değildi kendisi. Oraya gelen kalabalıktan biriydi. Onu oraya götüren arkadaşlarına layık biriydi. Daha ne söyleyeyim? Seyretti işte, bağırıp çağırdı. Coşkuyla yanıp tutuştu ve deliliğini de çekip götürdü beraberinde. Öyle ki başlangıçta onu sürüye sürüye götüren arkadaşlarıyla birlikte tekrar buralara getirsin. Hatta bu sefer onu onların başına geçirip başkalarını da taksın diye peşine. Ama senin o güçlü, senin o merhamet dolu elin yetişti yine ve çekip çıkardı onu buralardan. Kendisine değil, sana güvenmeyi öğretti. Ama tabii bu dediğim çok sonra oldu. 9. Bölüm. Alypius bir hırsız gibi tutuklanıyor. 14. Her şeye rağmen yaşadığı bu olay hafızasında yer edip gelecekte kendisine iyi bir ders vermiş oldu. Sonraları benzeri bir olay daha yaşadı. O sırada hala Kartaca'da bir öğrenciydi ve benim derslerime devam ediyordu. Bir öğlen vakti pazar yerine gitmiş, ezberden konuşma yapmak amacıyla. Öğrenciler bu tür konuşma alıştırmaları yaparlar hep. İşte orada pazar yerinin bekçileri tarafından hırsız diye yakalanmış. Çünkü sen bunun böyle olmasını istemiştin. Buna göz yummuşsun Tanrımız. Bana göre tek nedeni gelecekte büyük bir şahsiyet olacak bu adama daha o zamandan başlayarak hayati kararların verildiği davalarda bir insanın saf dillilikle hareket edip bir başka insanı rahatlıkla mahkum etmemesi gerektiğini öğretmekti. Alipius elinde yazı levhası ve kalemiyle mahkemenin önünde tek başına bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyormuş. Aniden gençten bir başka öğrenci belirivermiş Gümüşçüler Caddesi'nin tepesindeki kurşun parmaklıklarda. Gerçek hırsız oymuş zaten. Alipius'a hiç çaktırmadan yanında gizliden taşıdığı baltayla vurup kırmaya başlamış kafesleri. Ama aşağıdaki gümüşçüler işitmiş balta sesini. Kendi aralarında fısıldaşıp neler olup bittiğini anlamaya çalışmışlar. Ve adamlarını yollayıp onlara kimi bulursanız yakalayıp getirin demişler. Bu fısıltıları işiten hırsız da yakalanmaktan korkup baltasını bıraktığı gibi kaçmış. Alipius adamı girerken görmediği halde çıkarken fark etmiş ve hızla kaçtığına tanık olmuş. Niye böyle kaçtığını merak edip öğrenmek için oraya yöneldiğinde hırsızın fırlatıp attığı baltayı görmüş. Öylece orada durup şaşkın şaşkın bu buraya nasıl geldi diye düşünüp dururken kuyumcuların yolladığı adamlar onu bulmuşlar. Üstelik çıkardığı ses yüzünden onları buraya getiren balta da elinde değil miymiş? Hemen yakalamışlar Alipius'u, yaka paça sürüyerek dışarı çıkarmışlar. O sırada forumda toplanan dükkancılara da övünerek hırsızı iş başında yakaladıklarını söylüyorlarmış bir yandan. Sonra da tutup kolundan yargıcın önüne çıkarmak üzere sürmeye başlamışlar. 15. Ama ona bu kadarlık ders yeterdi. Anında yardımına koşup geldin ya Rab. Çünkü sen onun masumiyetinin tek tanığıydın. Hapishaneye ya da cezasını çekeceği yere götürülürken yolda kamu binalarından sorumlu bir mimar çıktı kalabalığın önüne. Alipius'u yakalayanlar bu mimarla karşılaştıklarına çok sevindiler. Çünkü pazar yerinde ne kaybolsa bu adam onlardan biliyordu. İşte şimdi bütün bu olayların asıl failinin kim olduğunu anlayacaktı. Ama bu mimar sıkça gidip geldiği falanca senatörün evinde birçok kez rastlamıştı Alipius'a. Bu yüzden onu hemen tanıdı. Tanır tanımaz da elinden tutup kalabalığın arasından çekip aldı. Ve bu utanç verici duruma nasıl düştüğünü sordu ona. İşin aslını esasını öğrenince de yanı başındaki o yaygaracı tehditler savurup bağırıp çağrışan kalabalığa dönüp kendisini takip etmelerini istedi. Hep birlikte bu işin asıl faili olan o gencin evine gittiler. Kapıda köle bir oğlan duruyordu. Yaşı o kadar küçüktü ki efendisinin başına bela açıp açmayacağını hiç düşünmeden her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatabilirdi. Pazar yerine efendisiyle birlikte gelmişti. Alipius da sonradan tanıdı onu ve mimara tanıdığını ima etti. Bunun üzerine mimar baltayı çocuğa gösterdi ve kime ait olduğunu sordu. Çocuk bizim dedi. Ardından başka sorular da soruldu ona ve ne sorulduysa açık açık cevap verdi. Böylece hak yerini buldu ve suçlunun adresi bu ev oldu. Alipius'u yakalamakla zafer kutlamalarına erkenden başlamış olan kalabalık hayal kırıklığı içinde öylece kala kalmıştı. İleride senin sözünün habercisi olacak ve senin kilisende bu tür bir sürü davaya bakacak olan Alipius ise yaşadığı bu olaydan gerekli dersleri çıkararak oradan ayrıldı. 10. Bölüm. Alipius'un dürüstlüğü ve Nebridius'un gelişi. 16. Roma'ya geldiğimde onu orada buldum. Öyle güçlü bağlarla bağlandı ki bana, Milano'ya giderken o da benimle geldi. Benden kopamayacağından değil de daha çok eğitimini gördüğü hukukla ilgili bir şeyler yapabilsin diye. Hukuk okuması ana babasının fikriydi, kendisinin değil. Daha önce 3 kere avukatlık yardımcılığı yapmıştı ve nefsine hakimiyetiyle birçoklarını şaşkına çevirirken kendisi de onların parayı namusa tercih etmelerine çok şaşırmıştı. Sadece rüşvetin kışkırtıcılığıyla denenmedi Alipius'un karakteri. Gözdağı verilerek de denendi. Roma'dayken İtalya eyaletlerinin bütçesinden sorumlu bir baş danışmanın yanında yardımcı olarak çalışıyordu. O dönemde nüfuz sahibi bir senatör vardı. Rüşvet vererek bir sürü insanı kendisine bağlamış ya da korkutarak sindirmişti. İşte bu adam bir keresinde her zamanki yetkisini başvurup yasal olarak hak etmediği bir imtiyaz talebinde bulundu. Alipius adama ret cevabı verdi. Rüşvet teklif edildi, güldü geçti. Tehdit edilmeye başlandı, hiçbirine pabuç bırakmadı. Onun bu sıra dışı şahsiyeti herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Çünkü bu kadar yetkin ve insanlara rüşvet vermenin ya da onların canlarını yakmanın bin türlü yolunu bilmekle dünya çapında bu kadar ün kazanan bir adamın ne dostu olmak istemişti ne de düşmanı olmaktan çekinmişti. Yardımcılığını üstlendiği yargıç bile adamın isteğine karşı çıkmakla birlikte bu tavrını açıkça sergileyemedi. Bunun yerine davanın bütün sorumluluğunu Alipius'un omuzlarına yükleyip onun izin vermediğini söyledi. Çünkü adama ödün verdiği takdirde Alipius'un istifa edeceği gün gibi açıktı. Ama edebiyat aşkı yüzünden bir kere yoldan çıkacak gibi oldu. Praetorlara tanınan bir haktan yararlanıp kendisi için düşük bir ücretten el yazmaları kopyalatacaktı. Böyle bir şeyin adil olup olmayacağını iyice düşündü taşındı. Dürüstlüğü böyle bir davranışa izin vermezken yetkesi buna izin veriyordu. Alipius, dürüstlüğün yetkeden daha geçer akçe olduğuna karar verip doğru yolu seçti. Küçücük bir ayrıntıydı bu ama en küçük işte güvenilir olan insan büyük işlerde de güvenilir olur. Senin hakikatinin dilinden dökülen şu sözler öyle boşu boşuna söylenmemiş. Siz dünyanın sahte servetini bile güvenilir şekilde koruyamazken kim size gerçek serveti emanet edebilir? Başkasının servetini güvenilir şekilde koruyamazken kim size kendi malınızı emanet edebilir? İşte bana o yıllarda sımsıkı bağlanmış, benimsememiz gereken yaşam tarzına henüz tam olarak karar verememiş dostum bu karakterde bir insandı. 17. Nebridius'ta Kartaca yakınlarındaki memleketini, hatta zamanının çoğunu geçirdiği Kartaca'yı bıraktı ardında. Babasının zengin topraklarını bıraktı, evini bıraktı. Peşinden gelmesini istemediği annesini bıraktı. Ve hakikate ve bilgeliğe duyduğu büyük aşkla sırf benimle birlikte olabilmek için kalkıp geldi Milano'ya. Benimle dertleniyor, benimle bocalıyordu. Ateşli tutkusuyla hep mutlu yaşamı arıyor, keskin zekasıyla en zor soruların altını deşiyordu. Üç aç ağız gibiydik. Sadece birbirimizin nefesiyle beslenebiliyorduk. Senin yolunu gözlüyor, zamanı geldiğinde gıdamızı senin bize vermeni bekliyorduk. Peşinde koşuşturup durduğumuz dünya işlerimiz, senin inayetinle, hüsranla sonuçlandığında niye hep böyle acı çektiğimizi sormaya başlıyorduk birbirimize. Ama hep karanlıklar çıkıyordu karşımıza. İç çekip tekrar geri dönüyorduk. Ve bu böyle ne kadar sürecek diye soruyorduk. Hep tekrar tekrar soruyorduk bu soruyu ama yine de dünya işlerinden geri durmuyorduk. Çünkü hiçbirimiz hakiki ışığı göremiyorduk ki elimizdekileri bırakıp onu yakalayalım. 19. ayrımın sonu. Sayfa 179.